Podcast Sorgun'a herkese merhaba. Ben Nuri Erdoğan.
Ben Mert Eko. Gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz podcast serimizin 6. bölümüyle devam ediyoruz. Son 10 gündür dünyayı belli protestolar sarmış durumda. Özellikle Amerika'da bütün kıtayı etkilemiş. Bunun da altında yatan temel olgu ırkçılık. Biz de bu bölümde ırkçılık hakkında konuşmak istiyoruz.
Evet, konu çok uzayacağı için iki bölüme ayırmayı düşündük. Bu bölümde biraz daha ırkçılığın tanımı ve geçmişine nasıl geliştiğine odaklanıp Amerika'daki güncel sorunları da diğer bölüme, yani daha çok Amerika üzerindeki sorunları diğer bölüme saklamayı düşündük. Irkçılığı evet en baştan tanımlamak gerekirse. Irkçılık nedir? Irkçılık ırka dayalı ayrımcılık yapmaktır aslında. Irk dediğimiz şey ne burada? Ortak, fiziksel veya sosyal niteliklere dayanan bir insan grubunun genellikle toplum tarafından farklı olarak görülen kategoriler halinde gruplandırılmasıdır.
Tabii burada ırkın senin dediğin tanımda şey olduğunu görüyoruz. Yapay bir tanımlamaya sahip olduğunu görüyoruz. Aslında hani genellikle toplum tarafından farklı görülen kategoriler altında gruplandırılmasıdır dedin. Toplum tarafından farklı görülen aslında bilimsel bir tanımlama değil. Bir precise bir karşılığı yok. Burada evet, şey de
nasıl,
var.
Kim nasıl tanımlarsa aslında. Ha, yani.
Burada şey var. Ben bir makaleden bir ırkçılık üzerine bir tanımlama bulmuştum. Bu Hastings Constitutional Law Quarterly dergisine ait. Orada diyor ki ırkçılık dediğimiz kavram yapay bir inşadır, yapay bir tanımlamadır ve üniversal bir karşılığı yoktur. Yani dünyanın neresine gidersen git ırkçılık budur diyemiyorsun. Tanımlar yöresel değişiyor. Bu da bilimsel bir dayanağı olmadığını, yani en azından birbiriyle tutarlı küresel bir karşılığı olmadığını gösteriyor. Bugün ırkçılık dediğimiz, diyebildiğimiz o direkt akla gelen renk pigmentlerine dayalı ayrılık mesela daha çok Amerika kıtasında, Birleşik Devletler'de gördüğümüz bir eksende hareket ettiği için öyle biliyoruz. Yoksa ırkçılığın tarihi perspektifte ve coğrafi kontekste çok farklı anlamlara büründüğünü biliyoruz. Zaten birazdan değineceğiz onlara.
Tabii zaten o aslında ilk çıkan tanımı 15. yüzyılda, yani o race'in kelime anlamı akrabalık ilişkisi bulunan topluluklara deniyor sadece. Yani çok ufak topluluklara ve akrabalık ilişkisi olan insan grubuna atfedilen bir tanım. Sonra onun üzerine inşa ediliyor.
Statü kazandırıyor belki de.
Evet.
Bir de şey var. Biyolojik anlamda bu ırk kavramının 3 farklı yaklaşımı var. Biri o tipik genetik üzerine kromozom ırkı. Biri coğrafi ırk. Bu belli coğrafi alanlarda farklı yaşamlara göre. Mesela kuşlarda dağda yaşayanla daha alçak yerlerde yaşayan aynı türün farklılaşması gibi fenotipe yansıyan farklılıklar. Bir de fizyolojik ırk. Aslında bu insana uygulanan bu 1800'lerde 1900'lerde özellikle siyahilere karşı yapılan ırkçılığın temelinde bu coğrafik ırk, yani allopatrik türleşmeyi görüyoruz. Yani belli bir coğrafyada yaşamanın yarattığı genetik ve fenotip farklılaşmasına dayalı. Ama temelinde, yine tekrar söylemek gerekirse, temelinde bu farklılaşma değil, temelinde bir sosyal statüsel üstünlük taslamanın böyle bilimsel yöntemlere dayandırılma çabası, böyle bir azmi olduğu görülüyor. En azından bana kalırsa.
Evet, bu çabayı o aydınlanma dönemi yazarlarında görüyoruz özellikle. Şimdi onlar İlk böyle o zaman insan hakları, işte özgürlük, işte hükümetin bunu sağlaması gerektiği, işte bir monarkın insanları slave gibi görmemesi gerektiği, yani o mutlak güç dediğimiz kavrama ilk karşı çıkıldığı zaman aynı zamanda yükselen bir bizim bugünkü bildiğimiz anlamıyla ırkçılık var. O zaman bu görülmüyor. Mesela Afrika Amerikan insanlar o dönem pazarlanırken ve ticareti yapılırken buna karşı çıkılmıyor. Mesela John Locke, bu demin bahsettiğim özgürlük kavramının duayeni, o fikir babası, aynı zamanda köle ticareti yapan şirketlere yatırım yapabiliyor, oradan onlara bir gerekçelendirebiliyor.
Yani aslında bu özgürlük kavramı, işte demokrasi kavramı, eşitlik kavramı da yine kendinden gördüğü için savunuyor. Yani kendinden olduğunu düşünmediği, mesela burada köle grubu, o dönem köle insanların oluşturan grup için böyle bir kaygısı dahi yok. Bunun temelinde de bir yerde kendini ve toplumu ikna etmek için belli sebepler uydurmak zorunda. Bu ırkçılık dediğimiz kavram da o yıllarda özellikle hani sıradan bir nefret söylemi değil, altında bir ideoloji barındırıyor. O da şu şekilde: insanları ırk üzerinden yönetmek, onları mobilize etmek için, organize etmek için çok önemli bir araçtır. Yani kullanışlıdır da. Mesela bugün ulus devletleri kavramını bu şekilde yorabiliriz. Bu kavram aynı zamanda o dönemki hakim İşte köle ticareti düzeninde, ekonomik düzeninde, Afrika'yı Amerika'nın sömürü düzeninde görüyoruz bunları. Bunun dayandırmasını ve temellendirmesini de bir şekilde yapmak zorundalar. Burada aslında İngilizce bir kavram vardı, dehumanization. Karşısındakini insan ögelerinden arındırmaya yoluna gidiyor. Çünkü onu köle olarak kullanıyor. İnsan insana yapmaz bunu aslında. Demek ki bir tarafı insanlıktan çıkartmak gerekiyor. Bunun için de bu ırk, yani renk kullanması da çünkü çok gözle görülür bir şey. İşte biraz kas yapısı farklılık gösteriyor dışarıdan. Renk çok net bir farklılık gösteriyor. Bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Yani şuna emin olabiliriz bence. Dünyada siyahi tenli kimse olmasaydı veya herkes beyaz tenli olsaydı bir şekilde bir yolunu bulup yine böyle bir ayrımı işte boy uzunluğu üzerinden, saç rengi üzerinden bir şekilde kullanabilirdi. Ama ellerinde o kadar rahat bir kullanılacak öğe vardı ki fenotip olarak. Onu tercih ettiler. Ya aslında evet onlar siyahiydi ve siyahi olmalarının üzerine inşa edildi bütün ırkçılık düzeni.
Ve dediğim gibi kesinlikle aydınlanma dönemindeki o yazarlar, şairler hepsi bunu hani nasıl tüm dünyayı o sırada anlamaya çalıştılar, her şeyi bir sebebini bulmaya, her şeyi bir kategorilere ayırmaya çalıştılar. İnsanları da kategorilere ayırmak onlar için o zaman sıradan bir, yani yapılabilecek bir şeydi ve yapmaları da gerekiyordu. Çünkü onlara göre köleler insan değil, bu bir artık kabullenilmesi gereken bir şey. Bunun üzerine biz kurabiliriz, bunun üzerine bizim bir sebep üretmemiz lazım, yani bunu bir açıklamamız lazım diye.
Burada da şu durum söz konusu aynı zamanda. Şurada pozitivist bir yanılgıya düşüyorlar en azından çalışmalarında. Bu kendi ön kabullerini temellendirmek için kullanıyorlar bilimi.
Evet, mesela hani somut bir örnek verecek olursak Amerikan bağımsızlık bildirgesini yazan Thomas Jefferson, hani özgürlük savuncusu, özgürlük merakından dolayı İngiltere'ye savaş açmış kolonilerin lideri. Mesela diyor ki, şimdi bir şekilde gerekçelendirmesi lazım dediğin gibi. Siyahiler, siyahi işçiler Avrupalı işçilere göre daha az uyuyabiliyor. Uykuya daha dayanıklı diyor. Mesela hani bunun şeyi, evet o yüzden siyahileri daha çok çalıştırabiliriz aslında. Böyle bir amaç var. Hem de zaten öyle çalışıyorlar. Onu açıklamaları gerekiyor yani insanlara. He tamam, o zaman doğru, onlar köle olabilir o zaman. Ya da onlar işçi olarak kalabilirler gibi.
Ya bu döneyi nasıl bulduğu problemli olmakla beraber, diyelim ki bu doğru bir bilgi. Evet daha dayanıklılar ama bunu söylemekte şöyle zul görmüyor. Bu çalışma saatini arttırıcı bir şey. Aynı zamanda şöyle bir döne bulmuş olsaydı, işte siyahi işçiler daha fazla beslenmeli diğerlerine göre, bunu aynı şekilde paylaşmayacaktı muhtemelen. Çünkü maliyet arttırıcı bir durum. Yani tamamen sistemi korumak üzerine çıkarılmış bir ideoloji aslında. Tabii bir de işin bilim çevresi var. Bu 1700'lerin, 1800'lerin, 1900'lerin bilim dünyasında, özellikle tıp dünyasında da bu ırkçılığın temellendirilmesi, aradaki farklılıkların varsa kıyaslanması, ortaya çıkarılması büyük bir azim konusu.
Aynen öyle. Bunda bilinen en güzel örneklerden biri Marion Sims diye birisi. Şu an Manhattan'da heykeli var. Hala saygı duyulan bir isim. Jinekolojinin kurucusu çünkü kendisi. Tüm bugünkü rahim alma operasyonları falan olsun 1840-50 civarında, yani daha hala kölelik varken Amerika'da, bulan insan. Mucidi diyelim. Ama nasıl buluyor bunları? O dönem köle kadınları, siyahi kadınları üzerinde deney yapıyor ve bunda bir sıkıntı görmüyor. Hatta o dönem anestezi bulunmuş olmasına rağmen anestezi bile vermiyor ve onlarca, yüzlerce kadına mesela isteği dışında rahmini alıyor ve dediğim gibi anestezi yapmıyor, şey yapmıyor ve tüm bu tedavileri o şekilde buluyor ve bunun,
yani canlı denek.
Canlı denek ve mesela bunun günümüze yansıması da var. Hala bu tip olaylardan dolayı mesela siyahların beyazlara göre daha az acı çektiği, onlara daha az işte acı dindirici bir şey verebiliriz ameliyatlarda falan gibi inanış var. Hala var. Tüm bu günümüzde yaşanan ayrımcılıklara da örnek geçmişte uygulanan baskılar.
Bu işin bir de Avrupa'da gelişme boyutu var. Şöyle ki 1800'lü yıllara geldiğimizde Avrupa'nın siyasi ve kültürel yapısı biraz karışık. Özellikle Orta Avrupa'da her yerden her millet çıkıyor. İşte Slavlar bir yanda, Hırvatlar bir yanda, Macarlar bir tarafta, Polonyalılar, Yahudiler ve yani Alman toprakları olarak, ki neticede Almanlar. Bu güçlü olan, en azından siyasi idarenin başında olan Almanlarda da bir ister istemez bir yükselen milliyetçilik. Zaten o dönemin 1800'lü yılların en önemli olgularından biridir milliyetçilik. Temelinde bir Alman üstünlüğüne evrilmeye başlıyor. Bir ulusçuluk hareketi gelişiyor. Almancası Völkisch'tir bunun, ulusçuluk. Bunu da biyolojik anlamda, özellikle tıp bilimini kullanarak Almanların üstünlüğüne evirmeye çalışıyorlar. Yani dünyaya onu ispatlama kaygısında bulunuyorlar. Burada şöyle hareketleri görüyoruz mesela. İşte ölçümler yapılıyor. İşte Macar'ın kaval kemiği şu uzunluktadır. Bir ortalama Alman'ın omuz genişliği şudur. Bir de hani çıkan bu ölçümler sonucunda ulaştıklarında da hani kendilerinde ne varsa üstten insanda odur diye bir hani aslında kendi kendini ikna etme bir kör bilimcilik yapıyorlar. Ve kafatasında yoğunlaşıyor bu ölçümler genelde. Kafatası yarı çapı, işte yüz genişliği bilmem ne, yanak açıklığı falan. Kafatasçılık kelimesi de buradan geliyor zaten. O dönemin insanlarına hani bu çalışmaları yürütene kafatasçı denmeleri. Kafa ölçümü çok yaygınlaşıyor bir yerde. Bir de sadece o civarlarda da kalmıyor. Bu zihniyet, bu fikirler İngiltere'ye de gidiyor, İspanya'ya da gidiyor ve hatta o dönem diğer imparatorluklara, Osmanlı'ya, Rusya'ya, bunlara da yansıyor bu zihniyet. Ve bir şekilde tıp camiasında karşılık da buluyor.
Evet, güzel bir tarafa değindin demin milletleri sayarken. Tüm bunlar aslında o dönemde de ilerleyen milliyetçilikle, milliyetçilikten ayrı düşünülemez. Sonrasında da aslında milliyetçilik reddettiğimiz bir şey değil. Şu anda da reddetmiyoruz. Ve tüm bu kötü kısımlarını ırkçılığa atfedip yani milliyetçiliği ayırmamız da bilmiyorum ne kadar doğru ama o da günümüze kadar gelen bir durum.
Evet, güzel bir noktaya değindin. Biz bugünlerde belki de son 100 yılda ırkçılığın zayıflaması, insanların artık buna bir değer vermeyişi bir yana milliyetçilik kavramı, milliyetçiliğin özü kendini muhafaza ediyor aslında. Hatta iş biraz da şöyle bir yere gitti. Türkçe'de bunu örnek verebiliriz. Milliyetçilik masum, yeri geldiğinde her insanda az çok bulunabilmesi gereken tırnak içinde bir erdem gibi görülürken ırkçılık milliyetçiliğin aşırılığı, kötü unsurlarını barındıran pis bir kavrama evrildi. Yani böyle bir ikilik. Çünkü kavramlar şu yüzden önemli. Tanımlamaları kavram üzerine yapıyoruz. Böyle bir ikilik yaratıldığını en azından Türkçe'de ve diğer dillerde de böyle. Mesela nationalist, bu kavramlar o kadar kötü görünen, aşırı görünen kavramlar değilken racist kelimesi direkt o bütün kötülüğü üstünde barındırabiliyor.
Tabii başta da dediğimiz şu an için çok önemli atfettiğimiz fikir babaları, şu anki Batı demokrasinin, özgürlüklerin fikir babalarının da aslında ne kadar ırkçılığı kendilerine göre tanımladıklarını ve o tanımladıkları insan haklarını herkes için diyemediklerini görüyoruz. O, bu günümüzde de geçerli. O zaman işin biraz biyolojik kısmına gelirsek bizdeki bu değişime, farklılığa sebep olan şey nedir?
Ya temelde İşte bu biraz önce de bahsettiğimiz bu coğrafi türleşme işin içine giriyor. Genlerimizdeki özelliklerin coğrafi koşullara uygun ortaya çıkması ve bu şekilde hayatta kalabilecek genlerin varlığını sürdürmesi olduğunu görebiliyoruz. Bir tane harita vardı. İşte baskın ten renkleri nasıl ayrılıyor dünyada diye. İki dönence arası dünyada koyu ten rengine sahip. Afrika'da bu biraz daha koyu hale geliyor. Avustralya'nın kuzeyinde ve Brezilya'nın kuzey sahillerinde bu biraz daha açık koyu diyeyim. Ama dönencelerin dışında renk işte gittikçe işte kavruk kumral, sonra kuzeylere veya iyice güneylere gittikçe beyaz ten olmak üzerine evriliyor. Aslında şuna indirgeyebiliriz. Basit bir hayatta kalmak için genetik modifikasyondan ibaret. Renk pigmentlerinin baskın olup olmaması.
Ve aslında ilk farklılıkları görmediğimiz insan mesela Afrika'dan çıkıyor çünkü. Mesela mavi gözlü diye bir şey yok. Mavi gözlü çok 2000 yıl önce falan ortaya çıkıyor diyebiliyorum. Diğer insanlar kuzeye gittikçe kendilerinin oluşturduğu bir adaptasyon aslında. Sarışınlık, mavi gözlük.
Ve çekinik genler hep bunlar genler. Yanlış bilmiyorsam.
Evet, hepsi çekinik gen aslında, evet.
Hani aslında dediğimiz gibi uygun koşullarda, coğrafi koşullarda hayatta kalabilme uğruna gelişmiş bir adaptasyondan ibaret. Basit bir pigment sayısı. Ten rengi üzerinden konuşursak. Buna indirdikten sonra herhalde kafamızdaki ırkçılığa dair fikir de bitmiş olur. Ama zaten asıl olan da kafalardaki o algıyı bitirmek değil mi?
Evet. Günümüzde bile hala kağıt üstünde herkes eşit diyoruz ama mesela bir güzellik tanımı yaptığın zaman siyahi çocukların bile mesela siyah çocuklara kim güzel denildiği zaman beyaz birini gösteriyorlar. Mesela bu tamamen içinde büyüdüğü toplumun ona getirdiği bir şey aslında. Yoksa güzeli nasıl tanımladığıyla alakalı.
Örnek çocuk mesela, çocuk yaşta inşa edildiği için de çok kalıcı oluyor. Sonradan kazanılmış olmuyor. En küçükten kazanılmış oluyor bu. İnternette videolarda da görüyoruz.
Ve kendisini sürekli o yüzden suçlu hissediyor mesela. Siyah olduğu için ben beyaz olmak isterdim diyor mesela. Bu en başından çok toplum tarafından üzerine konuyor. Mesela Barbie bebekler her zaman beyazdır örnek. Son yakın zamana kadar tüm modeller genelde beyazdı. Onlar tercih ediliyordu.
Tabii.
Gibi.
Bir de şu var. Söz konusu ne olursa olsun kafada yaratılmış bir kavram. Hani bu exploit için kullanılan bir sömürü unsuru için kullanılan bir kavramın temellendirmesini dünyada her şeyde yaparsın. tarihte de bir aslında araçtır. Her şeyin dayanağını, her şeyin örneğini, her şeyin karşılığını tarihte bir şekilde bulabilirsin. Çünkü o kadar geniş bir insanlık tarihi var ki bir şekilde çıkarıp kendini destekleyecek donelerle bezeyebilirsin. Önemli olan bu iş daha fikir evresindeyken bunun insanlara sirayet etmesini önlemek. Çünkü dediğim gibi her şeyin donesi bulunabilir.
Evet, dediğin gibi bugünümüze kadar gelen ırkçılığı tarihte örneklerle içini doldurabiliriz. Yani birden kucağımıza gelmedi bu. Mesela Japonlar da, Almanları konuştuk, Japonların da yaptığı bir ayrımcılık vardı. Onlar neye temellendiriyordu bunu?
Ya onlarda aslında direkt görebildiğimiz bir, en azından batıda o Afrika'nın sömürü zamanı görülen bir renk ayrımı üzerine yöneltmiş bir ırkçılık yok. Milliyetçilik yok. Burada devreye giren Japonların zamanında özellikle kolonyal Japonya, bu Mançurya'yı, Kore'yi, Çin sahillerini, Tayvan'ı aldıkları zaman en büyük argümanları ve dayanakları bu toprakları Batı emperyalizminden koruyan, yani tırnak içinde kardeşlerini, bu kardeş kavramı da Konfüçyüsyen fikre dayanır. Bu Doğu dinlerinin en büyük babalarından biridir Konfüçyüs'ün fikirleri. Kardeşlerini, Asyalı kardeşlerini Batı emperyalizminden korumak için bu kolonilerini kurup buraları almışlardır. Yalnız şöyle bir problem var. Sonra Japon devleti zihniyet olarak bunlardan sadakat beklemiştir. Sadakat şu şekilde, yani biz sizi koruduk, kolladık, bize sadık olacaksınız, bizim dediğimiz şekilde hareket edeceksiniz. Aslında sömürüye ses çıkartmayacaksınız gibi, çünkü zorunlu toplama kampları orada da vardı. Kore'den, Mançurya'dan insanlar çeşitli çalışma kamplarına gönderiliyordu. Ama buna ne zaman ki ses çıkartmaya başladılar? Baktılar bu tırnak içinde basit, samimi beklenti karşılık bulmuyor. Yine aynı Almanya'daki work iş gibi, ulusçuluk gibi kendi, hatta daha ileriye götüren 2. Dünya Savaşı'nda bilimsel çalışmalar yapıldı. Buna Çinlilerin canlı bir şekilde kafalarını açıp, beyinlerini açıp oraya elektrik sinyalleri vererek, aa bunlar da mı bizim gibi kullanıyorlarmış beynini diye de hani deyim yerindeyse şaşırdıklarını. Hani çünkü kendinin üstün olduğunu ve farklı olduğunu inandığı için bir yerden sonra. Hani kurtarırken Asyalı kardeşlerim ama kurtardıktan sonra Asyalı çocuklarım gibi davrandıkları için bir yerde o şey kırılıyor. Biyolojik kaygıya girdiğin zaman bu cinsiyet ayrımında da böyledir. Bir biyolojik temellendirmeye başladığın zaman ayrımcılığın boyutu daha da şiddetli hale gelebiliyor. Irkçılıkta da böyle. Bu çünkü kültürü, sosyal kavramı bir anda bilimsel bir deney malzemesi haline getiriyorsun. İşi daha sertleştirip tırnak içinde pisleştirebiliyorsun. Bu da o işin tehlikelerinden biri. Japonya'da da özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının insan deneyleri, Afrika kolonilerinden getirilmiş insanların nasıl davrandıkları konuşulur ama Japonlar belki de bunun, Japonlar demek yanlış o dönemin, yani o dönem Japonya adına savaşanlar bunun belki de misli mislini yapmışlardır. O yüzden halen Kore'de ve Mançurya bölgesinde, Kore'nin kuzeyinde kalan Çin topraklarında Japonlar katiyen sevilmez. Yani hiç güzel popülariteleri yoktur. O günlerin kini halen durur insanlarda. Bir yandan da hani işi yavaş yavaş ikinci bölüme ve Amerika'ya getirmeye başlıyoruz ama ona uğramadan önce bu işin hızlı tezahür edip hızla çöken bir yeri var. Hem de bu aslında bu işin kalbinde yaşanmış Güney Afrika. Çok farklı bir devlet yapısı.
Evet, Güney Afrika'da da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, yani neredeyse günümüze kadar 1990'lara kadar azınlık olan, %10'un altında olan beyaz nüfus tüm ülkeyi yönetmişti ve sadece yönetmek değil, siyahların üzerindeki tüm hakları onlar belirliyordu ve baskılıyordu.
Yani aslında sadece siyahlar da değil, orada da aynı hani az önce diğer imparatorluklarda bahsettiğimiz bir ayrım politikası vardı ya. Bunu tamamen renk endeksli olan bir politikaya çevirmişler. Yasama olarak da bu işi yürütmüşler. Hani normalde yasalar eşit olmayı hükmeder ama uygulamada öyle olmadığını görürüz ya. Güney Afrika'da böyle bir problem de yok. Yani direkt yasamayı bu sistemi sürdürecek şekilde yapıyorlardı. Apartheid, bu Afrikan dilinde ayrılıkçılık, ayrımcılık demek. Aslında sistemin adı bile ne kadar itici ama problem etmiyorlar bunu. Yani bu böyle sempatik kılmak gibi bir kaygıları bile yok. Sadece zencilere karşı değil, aynı zamanda Hintlilere, Asyalılara karşı da böyle bir ayrım söz konusu. Yani 4 tane orada tırnak içinde millet ırk olduğundan bahsedebiliriz. Yine nispeten biraz haklara sahip oluyorlar. Özellikle bu sistemin yıkılmasına yakın zamanlarda Asya ile ticaretleri falan da yükselince Güney Afrika'nın, Asyalılara mesela hak vermeye başlıyor ama verirken de şöyle yapıyorlar. Asyalıları tırnak içinde onursal beyaz olarak kabul edip bu işi yapıyorlar. Yani hak her zaman beyazındır. Beyaz sizi beyaz görmeye başladı gibi. Yoksa siyahilerin özellikle sistemin ilk yıllarında oturacağı yere kadar karışıp Hatta çoğu zaman kabilelerine gönderip yani devlet yönetiminin dışına itmeye eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ve bunu Afrika'nın kalbinde yapıyor. Asıl dikkat çekici nokta o. Tabii yok muydu buna isyan eden? Aslında vardı. Sonradan bu ulusun babası olarak tanınan Nelson Mandela, hatta tüm Afrika uluslarının da sevdiği, saydığı bir insan, bu işe bir başkaldırı eğiliminde olup tabii yıllarca hapiste kaldıktan sonra bu sistemin zayıflamasıyla tekrar gücü elde edip son noktayı vurmuş oldu. Tabii bunu yapabilmek için aradan yaklaşık 50 sene geçti.
Bu arada demin beyazların başka kişileri beyaz tanıma hakkını söyledin. Bu çok sadece Güney Afrika özgü bir durum değil. Yani Amerika'da da beyaz siyah ayrı bence. Sonra konuşacağız ama oradaki beyaz mesela Anglo-Sakson beyazına aslında karşılık geliyor. 1920-1900'lerden sonra yani Amerika büyük Avrupa'dan da göç başladığı zaman işte İberyan ve Keltik denilen ve Slav özellikle insanları da o beyazlar kısmına dahil ediyorlar. Yani aslında en başta onlar da bir
beyaz olmayan.
Yok. Evet, beyaz olmayan kısmında. Ama sonra bakıyor nüfus olarak fazla. O zaman onları da katabiliriz gibi.
Yani bu bile aslında o kadar sistematik olmayışını, bilimsel olmayışını gösteriyor ki. Bir de tekrar bu Güney Afrika örneğine değinecek olursak beni çok etkileyen bir olayı paylaşmak istiyorum. Burada sporun ne kadar etkili olduğunu görebiliriz. Güney Afrika'da böyle apartheid yönetimi 94'te Mandela'nın başkan seçildiğinde tamam zaten zayıflamaya başlamış ve hani köhnemiş, bitmeye yüz tutmuş bir sistem ama bu sistemler genelde bitmeye yakın destekçileri tarafından çok sert desteklendiklerini, çok büyük olayların çıktığını görüyoruz. Diğer sadece ırk üzerinde değil, yönetim değişimlerinde, ideolojik sapmalara girdiği zaman da devletlerde görürüz. Bu apartheid yönetimi sona erdiği sırada şöyle güzel bir olay da denk geliyor Güney Afrika'nın başına. Şöyle ki Güney Afrika'da en popüler spor rugby'dir. Uzun yıllarda böyle olmuştu, halen de öyle sanırım. Yalnız rugby beyazların takımı bu, Springboks, ülkenin milli takımı beyazların. Zence oynamıyor orada. Hatta ülkeye tura gelen Yeni Zelanda takımları, İngiltere takımları, mesela Yeni Zelanda'da siyahi oyuncular da bulunurken Güney Afrika'ya özel takım getiriyorlar, sadece beyazlardan kurulu. Hatta Fiji gelmek istemiş bir kere, Asyalılarmış, onlara onursal beyaz denilerek kabul etmişler. Böyle bir problem var rugby üzerinde. Ancak 94'te Mandela'nın yönetimi alması, bu apartheid'in çökmesiyle bu rugby Dünya Kupası'nın Güney Afrika'da oynanacağı dönem denk geliyor. 95'te oynanıyor rugby kupası. Ve burada da Güney Afrika çok popüler bir takım değil o yıllarda. Ama o yılların en iyi takımlarını 1-1-1-1 yenerek finalde de uzatmalarda karar golünü bularak şampiyonluğa uzanıyor. Ve şampiyonluğa uzandığı sırada her maça giden bir Mandela, sahada oynayan insanların bütün ulusun desteklediğini görüyoruz. Statta birlikte seviniyorlar. Hani orada yıllardan beri gelen ten rengine dayalı ayrımın bir sporla beraber nasıl bütünleştirici unsur olduğunu görebiliyoruz. Ve turnuvanın sonunda kupayı kaldırdığı sırada Pioneer olması lazım o takım kaptanı. Beyaz biridir. François Pioneer. Konuşmasında bu stattaki 60 bin kişi için değil, ülkenin 23 milyonu için biz bu kupayı kazandık diyerek, belki de bu ayrılıkçılığın, uzun yıllar birbirinden uzak kalmış aynı ülkenin vatandaşlarını birleştirici gücü oluyor. Ve aynı zamanda yeni sistemin bir an önce halkta karşılık bulmasını, bütünleşmesini insanların sağlamış oluyor bu spor.
Evet, sadece spor değil, sanat, tüm kültürel faaliyetler, filmler olsun. Bu tarz geçmişten gelen normları kırmak için ve ülkeleri, toplumları birleştirmek için çok ideal. Yani bu aslında günümüzün bu konudaki en büyük avantajı o. Bunları öne yenmemizde, öne çıkarmamızda.
Tabii her şey spor ve sanatta ilerlediği gibi toz pembe ilerlemiyor. Günümüze de geldik artık yavaşça. Bir değerlendirdiğimiz zaman halen çok temelde ırka dayalı sosyoekonomik farklılıklar olduğunu, dünyada bir şekilde bu göçmen hareketlerinin, uluslararası mobilizasyonun kısıtlanmaya çalışıldığını tekrar görmüyor değiliz.
Evet, göçmen karşılığına değindiğin iyi oldu. Çünkü o da aslında günümüzün bir ayrımcılık problemi. Yani sadece başka topraklarda doğup o topraklara gelmiş olmaktan dolayı yaşanan dışlanma, ayrımcılık bence çok farklı değil ırkçılıktan, bu yüzden.
Ve özellikle yani geldiğimiz noktada göçmen nüfusu çok olan ülkeler, mesela Avrupa ülkeleri ve Amerika'da, bunun göçmen jenerasyonuyla kalmadığını görüyoruz. Yani çocuklarına, torunlarına yansıtılan bir şey var, halen devam eden. ayrımcılık var.
Bir dayatma var. Yani bu buraya geldiysen bu hayat şeklini alacaksın gibisinden.
Ve hakim sosyoekonomik durumu da etkiliyor direkt. Özellikle mesela şey örnek verebiliriz. Avrupa'daki eski koloni halkları, işte siyah halk, mesela Fransa'daki yaşayan Afrikalılar, hani öyle ekseriyetine baktığımız zaman sosyal statü olarak, ekonomik statü olarak alt seviye grubunu oluşturan insanlar.
Doğru. Aslında dediğin gibi yani pis iş diyebileceğimiz kısımlarını alıyor o ülkelerin. Bir, belki de yükünü alıyor. Belki kendi yapmak istemedikleri işi yapan insanlar oluyorlar ama yine de yaranamıyorlar diyeyim yani en kaba tabirle. İşin sosyoekonomik boyutuna değinmişken bu problemi aslında gördüğümüz Amerika'da daha ayrıntılı irdelememiz gerekiyor. Bunu da diğer bölüme saklayalım.
Evet, toparlayacak olursak bu bölümde ırkçılığın tanımı üzerinden yola çıktık. Dünyada nasıl farklı manalara gelebileceğini, renge dayalı ayrımın örneklerini konuştuk. Görece günümüze getirdiğimiz kısımları da ikinci bölümde konuşmak üzere bu bölümü noktalayalım.
Biz dinlemeye devam edelim.